Ayrım 33.
Sayfa 367. Rahibe Maria hapiste ölmüş. Az sonra da Anna'yı hatırlayıp koyuvermişler sokağa. Kağıtlarım, kimliğim, hiçbir şeyim yoktu. İlay ne yatacak bir yer, ne yiyecek ekmek. Kimliğin olmadan işe almazlar insanı. Kaldın mı köpek gibi sokak ortasında? Eski adamlardan birine rastlamak ümidiyle çiftliklerinin oraya gitmiş. Araştırmış, kimseleri bulamamış. Anam Meryem'e, İsa'ya yalvardım. Ağladım, yalvardım. Bir adam aldı beni yanına. Onun her türlü hizmetini yapıyordum. Yine de yaranamazdım. Hem canım günaha giriyorum diye korkardım. O zamanlar günah çıkaracak rahip de yoktu. Herkes çok korkuyordu. Ben de her pazar İsa'ya, Meryem'e anlattım derdimi. Bana, sabret kızım, kurtulacaksın dediler. Adama yalvardım, günaha giriyorum, benimle evlen diye. Çok kızdı, dövdü beni. Evlenmek de ne demek? Canım kimi çekerse onu alırım. Görmüyor musun Rusları dedi. Kovdu beni evden, zaten bıkmışmış. Sonra bir kooperatif ademesiyle yaşamaya başlamış Anna. Bu seferki adam pek iyi çıkmış. Öyle kıçına vurup tekmeyi sokağa salıvermemiş. Anna'ya kağıtlar düzdürmüş, kimlik uydurmuş. Yoldaş demiş, bak artık yol amelesi oldun. Kimliğin de var, çalış, kendi emeğinle kazan yiyeceğini. Kendi ayakların üstünde durmayı öğren yoldaş. Çünkü düzenimiz sömürüye karşıdır. Yeter artık beni sömürdüğün. Pek sevinmiştim İlay, pek. Şu elimdeki kağıtlar, insan yerine koymuştu artık beni. Ama adamın kendi emeğinle kazan yiyeceğini demesi gücüme gitmişti doğrusu. Sanki ona yatakta, mutfakta, çamaşırda, şurada burada yaptığım hizmetler emek değil miydi? Üç öğün yemeği hak ettirmez miydi bana? Sahibe İlay, şu düzende niye kadının ev işini, çocuk bakımını emek saymazlar da illa onun sokakta çalışmasını isterler? Değil mi ama? Ana sokakta çalışır, çocuğunu kreşe bırakır, başka kadın o çocuğa bakar. Bıraksalar da anası baksa çocuğa. Neyse benim aklım pek ermez. Anasızlık zor. İsa'ya dedim ki, babam kusura bakma, benim çocuklarım el elinde büyüsün istemem. İşte bu yüzden doğmadan kıydım üç çocuğuma. Doğmadan ölen üç çocuğu için acı acı gözyaşı dökerdi Anna. Onlara isim de takmıştı. İki oğlan bir kız. Hepsi de pek güzelmiş. Böylece yollarda bulmuş kendini Anna. Önce pek zor gelmiş. Pislik, toz, zift, makina gürültüleri. Sonra gittikçe alışmış. Şimdi hoşlanıyormuş. Ne de olsa açık hava. Ah erkek de varmış. Ama bak İlay, asla gelip giden mahkumlarla yatmam. Onlar hayvan gibidir. Manga başı yahut arada sırada kontrole gelen memurlar falan o kadar. Hem sonra ilk geçtiğimiz köye, kiliseye gider bir mum yakarım, özür dilerim İsa'dan. Çünkü alışmadım hiç rahiplere günah çıkartmaya. İsa anlar beni, ceza falan vermez. Der, daha genç kadınsın. Olacak bazı şeyler tabii. Sen bana mum yakmaya devam et. Bak sen de alışırsın yollara İlay. Durmak yok çünkü, o gider, sen gidersin. Tozu, pisliği, vardır her güzelin bir kusuru. Alışırsın İlay, seversin. Anna, ayı Mançeva'ya yardımcı olunca adam kırbacı onun eline vermiş, kullan demiş. Sonra bakmış ki Anna'nın hiç niyeti yok adam dövmeye, almış kırbacını geriye. Geceleri anlatıyor bana bunları. Hala onun barakasında yatıyorum. Ailesini darmadağın eden Ruslardan, onların getirdiği ve hiç kafasına sığdıramadığı düzenden ve rütbe takan herkesten nefret ediyor. Türkleri pek adam yerine koymasa da İsa aşkına, onlara iyi davranmayı görev kabul ediyor. Eminim şu sevgili kumru kadın, geldiğimden beri benimle çok yakından ilgilenmeseydi ölürdüm. Yahut en azından deli kızlığım devam ederdi. Allah'ın bir yardımı bu. Başka ne diyebilirim? Şu İsa tutkunu kadını karşıma çıkarıverdi. Hay İsa dedi, yıkanıp edince iyi oldun be kız. Sen sahiden güzelmişsin eskiden. Bakma erkeğe benzediğine, kısa saç yakıştı. Biraz daha taze meyve yiyebilsen, dudaklarındaki yaralar da geçer. Gıdasızlıktan bu yaralar, geldiğin zaman bütün vücudunu sarmıştı, hatırlıyor musun? Onları orada milisler yaptı. Yok, o yanıklar başka, bunlar başka. Taze meyve lazım. Bahçelerin önden geçerken sana bakmam, girer çalarsın, anladın mı? Biliyor musun, seni oradan tam vaktinde çıkarmışlar. Yoksa ölmek üzereymişsin. İsa yardım etmiş de. Evet anne, Allah hepinizden razı olsun. Ya geride kalanlar ne oldu? Düşünmek istemediğim bir sual. Köyü merak ediyorum. Küçük Mehmet'i düşünüyorum. Kendime kahrediyorum. Keşke gitseydi seçkin komsomollar kampına diyorum. Hayatı kurtulurdu. Değer miydi diyorum sonra. Cevabı bulamıyorum, duralıyorum. Bizim köyden hiç haber yok mu anne? Yok, hem niçin olsun, söyler mi kimse bir şey? Tevkifler devam ediyor mu, yoksa duruldu mu ortalık? Kaç ay geçti, durulmuştur, merak etme. Merak etme, yine kaçırırsın aklını. Artık kaçırmam. Kaçırma sınırını çoktan atladım ve geri döndüm. Yine de fazla düşünmeyi yasaklıyorum kendime. Anne gibi yollarda olmak neyime yetmiyor? Kazma kürek, sert toprak, taşlar. Bizi alıp daha uzaklara götüren kamyonlar. Koca silindir, zift arabası, asfalt getiren alamet şey. Dünyam budur. Yakınından geçtiğimiz köylerden hırsızlık ve bir de öğlen molalarında zift karıştırılmış kum ve küçük taşlardan yaptığım heykelciklere, küçük kara heykelcikleri yol kenarına dizip seyrediyorum. İşte bu meşguliyetim de deli kızlığımı ispata yarayan bir delil. Buradakilerin çoğunluğu hapisten çıkmış. Yol ameleliğinde mahkumiyetlerini sürdürüyorlar. Aralarında katil ve hırsızlar da varmış. Şüphe üzerine karakola çekilenler yahut yasak neşriyatla yakalananlar da. Üç aşağı beş yukarı ortak kader bizi birbirimize bağlamalıydı. Oysa hepsi teker teker nefretin küçük çapta simgeleri. Akşam olup da barakalara döndüğümüzde herkes bir köşede tıkınıyor yemeğini. Derken zıbarıp yatıyorlar. Haydi deliyim diye bana yaklaşmıyorlar. Kendi aralarında niçin konuşmazlar? Ayrıca birbirlerini mançevaya gambazlamak yahut şunun bunun malını çalmak için yarıştalar. Tıpkı bir zamanlar Bodrum'da kadınların düştüğü duruma benziyor. Anna'dan rica ettim. Beni umumi barakalardan birine gönderdi. Artık 9 kadınla aynı barakada yatıyorum. Niyetim onlarla ahbap olmak. Oysa kimin yanına yaklaşsam, hangi köyden olduğunu sorsam, aşağı yukarı aynı cevabı alıyorum. Git işine be deli. Geceleri kabus görüp haykıranlar var. Bodrum'da duyduğum sesleri hatırlıyorum. Aklım karışıyor. Neredeyim? Bunalıyorum, bunalıyorum. Ertesi sabah bağırana geceden hiç bahsedilmiyor. Bu yazılmamış kuralların biri. Daha da var yazılı olmayan kurallar. Niçin mahkum olduklarını sormak şiddetle yasak mesela. Milliyetlerini de öyle. Benim sorularımı ilk deliliğime verip bağışladılar. Ben de sormamayı öğrendim. Yoksa başıma bir kürek yiyebilirdim. Geçmişten bahsetmek yasak olduğu gibi gelecekten söz açmak da yasak. Yaptığımız yollarla iç içe girmiş gibiyiz. Asık suratlarla, yalnız makine homurtuları içinde kapkara. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bir gün baktım, farkında olmadan bir şeyler söyleyip duruyorum. Kalıverdim öyle. Nefes almak, hatırlamaya çalıştım. Bir zamanlar şuraya buraya göndermek üzere Türkçe kitaplardan kopya ettiğim pasajları okuyormuşum. Birçok kuş kanat çırptı içimde. Öyle bir sevinç. Demek unutmamışım. Demek bağ devam etmekte. Allah'ım sana şükür. O halde önce hepsini hatırlamalıyım. Artık hep içimden tekrar ediyorum. Birçok bölümü, hem şiirleri de hiçbirini unutmamışım. Paisi'nin o bildirisi bile hatırımda. Hani Mehmet Ali'yi çalıştırmıştım. Acaba şu yolların birinde, yolumuz onun bulunduğu köye varır mı? Varır da bir nefeslik mola verirler mi? Şöyle çok uzaktan, çok uzaktan görsem, ancak seçebilsem razıyım. Mehmet Ali'nin herhangi bir köyde öğretmenlik yaptığına o kadar eminim ki. Hiç aklıma gelir miydi tekrar senin konu olacağın? Bir mezar açılıyormuş gibi, rahatsız edici, hem de kaç türlü. Pazar günü Gazelov büyük otelde buluşmamızı istedi. Bir de konuğumuz olacakmış. Hem otelin lüksüne hem içeceğimiz konyağın kalitesine uygun düşsün diye bir hayli şık giyinmiştim. Üzerimde vazifeli olarak gidip dönen bir arkadaş vasıtasıyla Türkiye'den getirttiğim kahverengi elbise vardı. Gazelov Rus giysileriyle geldi ve yanımda bir hayli kaba kaldı. İlk anda üstünlüğü elde etmiştim. Herif önce beni baştan ayağa süzdü ve ilk sorusu kıyafetime dair oldu. Getirtmek için müsaade istediğin elbise bu mu? Evet yoldaş. Gömlek, kravat. Raporumda arz etmiştim. Yusuf Kemalov hediye olarak göndermiş. Gazelov boyumu ve kilomu sordu. Kafasında ölçüp biçti bir şeyler ve evet bazı değişikliklerle bana olur dedi. Bunu senden bir armağan olarak kabul edebilirim. Gömlek ve kravatı da tabii yoldaş memnuniyetle dedim ona. Fakat bütün keyfim kaçtı. Giymeye kıyamadığım elbiseye göz koydu rezil herif. İnadıma Maria'dan laf açtım. Maria Klisorova'nın sağlığı nasıl yoldaş? Güldü. İyidir dedi. Merak etme. Aklının bir başkasında olduğunu sanmıyorum. Benden memnun. Hem yollarken o kadar hırpalamayabilirdin. 2 gün işe yaramadı. Ama şimdi çok iyi, çok. Derken ayağa fırladı. Ben de onu taklit ettim. Konuğumuz gerçekten önemli bir kişiymiş. DSN Espiyonaj Seksiyonu Başkanı Boris Karanfilov. Ne düşündüğü suratından hiç belli olmayan, alabildiğine yumuşak hatlı, kaba saba bir adam. Kılık kıyafeti berbat. Sanki Sofya'dan değil, bir köy kooperatifinden almış üstündeki elbiseyi. Ayakkabıları kaba ve boyasız. Bedenine göre pek küçük kalan elleri hep tedirgin. Parmaklarını çıtlatıp duruyor. Konuşurken duralıyor. Bazen kekeliyor. Onu bu mevkiye Rodoplardaki Türklere uyguladığı başarılı politika yüzünden getirdiler. Adam Türkleri tanıyor. Ayrıca işkence uzmanıymış. Güzelim konyağı içmeyi reddetti, vodka istedi. Bir kadehi yuvarladıktan sonra benim varlığımı fark etmiş göründü. Gazelov'a hitap ediyordu. Demek sevgilisinin bebek evini yaktıktan sonra ağlayan küçük aşık bu adam. Acı bir ilacı gargara eder gibi ses çıkardı. Gülüyormuş. Sorgum sırasında doldurduğum bantları pek dikkatli dinlemiş belli. Ayrıca mevkice kendisinden yüksek durumda olması lazım gelen Gazelov'a pek tepeden bakar hali var. O halde parti kademesindeki durumu ondan iyi. Bunu unutmamalıyım diye düşündüm. Karanfilov bir kadeh daha yuvarladıktan sonra ince, küçük, sinirli parmağını burnuma doğru uzattı. Seni tanıyorum genç adam senden memnun değilim. Nefesimi tuttum. O kadehle oynayarak konuşmasını sürdürdü. Bazen çok kekelediği halde bazen hiç aksatmadan sürekli konuşabiliyordu. Acaba bu kekeleme bir tür oyun muydu? Burjuva zevklerine zaafım var. Saçma sapan giysiler, içki, kadınlar. Oho, kadınsız vaktin geçmedi. İlay, Vera, Nona ve Marie. Şimdi de Anuşka'ya kur yapıyorsun. Farkında mısın? Anuşka İlay'a benziyor. Farkında mısın? Öbürleri hep esmerdi. Eski sevgilini mi hatırladın şimdi? Öyle mi? Kadın, süspüs kadın. Dümdüz bir suratla gözlerinin içine baktım. Adamlarımdan biri bu kadar süre içinde tek kadınla kalsaydı ondan şüphelenirdim yoldaş. Ha, öyle mi? Çok kadın tek kadından iyidir. Yoldaş sen okuldan yetiştin, ben hayatın içinden. Ne elde ettimse kendi gücümle ve partiye sonsuz bağlılığım sayesinde elde ettim. Yani sadakat iyi bir şeydir. Fakat Türkleri tanırım. Sahip olduğu kadına it muamelesi yapsa da başkalarına karşı onu korur. Hatta onun için budalaca tehlikeleri göze alır. Fena değil. Sen Vera'yı, Nona'yı ortalıkta bıraktın. Maria'yı Gazelov'a gönderdin. Neden? Fakat Türksün. İlay'ı da orta yerde bıraktın. Türksün derken iğrenç bir hayvandan bahseder gibi suratını buruşturdu. Vodkasını içip tüketinceye kadar düzelmedi. Biliyordum ki aşağılık duygusunu içime sokup beni şaşkına çevirinceye kadar suçlamaları devam edecek. Kendimi umutsuzca savunmamı bekleyecek, sonra burnuma gülüp öz eleştirimden memnun kalmadığını söyleyecek. Ona cevap vermedim. Gözlerimi yüzüne dikip bekledim. O Gazelov'a döndü. Bir şey söylemiyorsun yoldaş. Yoksa bilmiyor muydun bunu? Senin yardımcının peşinde koştuğunu. Bilmiyordum, şimdi öğrendim. Gerçi sana dokunmaz. Bilmen gerekirdi ama. Evet, baştan sayalım. İlay, Vera. Buraya herhalde benim kadınları saymaya gelmemişti. Yine cevap vermedim, bekledim. Vera'dan başlayıp hepsiyle en mahrem ilişkilerime kadar nakletti bana. Orospu dölleri bülbül gibi konuşmuşlar yahut zaten görevliydiler ve nihayet Karanfilov bilmem kaçıncı kadehinden sonra yine İla'ya geldi. Bak, bana sorarsan budalalık derim, budalalık. Biliyor musun ki o kızı senin için muhafaza etmişler? Önce o sersem Stefan'ın yanında bir miktar yetiştikten sonra seninle evlenmesini düşünmüşler. Köylü, bilhassa gençler itibar ediyorlar ya kıza. Senin karın olursa sen de onun sayesinde, gölgesinde daha iyi çalışırsın diye düşünmüşler. Karanfilov burada kesip sözlerini yine gargara eder gibi güldü. Halbuki Stefan kızı yetiştirmemiş, kız onu yetiştirmiş. Yazdığı bildirileri gördüm, ağzım açık kaldı. Be hey, sersem Mehmet Ali, nasıl bir kıza aşık olduğunun hiç farkına varmamışsın. Senin böylece sözün açılınca birden huzursuz oldum. Herifin gözünden bir şey kaçmıyor. Yoksa hala aşık mısın ona Mehmet Ali? Gözünü oyarım. Ha, ne diyordum? Okuldan yetişenler Türklerin psikolojisini bilmiyorlar. Oysa ben ciğerlerini bilirim, ciğerlerini. Ve sana verilen emeklere de, İla'yı muhafaza eden kafalara da S nokta nokta arım. Nesin sen be? Şu kıyafetine bak. Aman ayakkabılarını da cilalamayı ihmal etmemişsin. Aferin, aferin. Bak bana, bana ne parlak öğrenciliğin, ne attığın nutuklar, ne yazdığın bildiriler sökmez. Bana iş yapacaksın, iş. Anlıyor musun? Ben Rodoplar'da, ah eh, yoldaş Gazelov, bir şey söylemiyorsun. Nedir bu çocuk? Yoldaş Peter Jivkov'un bu bir yıllık süre içinde burada yaptığı çalışmaları size arz etmiştim efendim. Ben memnunum kendisinden. Karanfilov onu duymamış gibiydi. Elini uzatıp kolumu tuttu. Pek samimi bir sesle, ''Evladım söyle bana, karılarla ne alıp vereceğin var?'' ''Anlayamadım efendim.'' ''Anladın, anladın. Neyin hırsını çıkarıyorsun onlardan? Bunu soruyorum. Çünkü adamlarımın bütün duygu ve düşüncelerini bilmem gerekir. Hatta kendi bilmediklerini bile. Neden canlarını çıkarıyorsun onların? Neden insan gibi sevmiyorsun?'' Bir duygunun, davranışın şiddeti beni rahatsız eder. Çünkü vardır altında bir be nokta noktaluk. Söyle bakayım, konuş Peter Jivkov. Nasıl bir cevabın bu adamı memnun edebileceğini düşündüm bir anda. Zayıf tarafımı yakalamak istiyor. Ona böyle bir zaafımı göstermeliyim ki hoşlansın. Kullanabileceğini sansın ve yakamı bıraksın. Birbirine yakın, küçük, donuk gözlerine baktım ve içlerinde yalnız gaddarlık gördüm. Yoldaş Karanfilov dedim. Istırap çekmeleri hoşuma gidiyor. Yine gargara etti, yine parmaklarını çıtlattı. Eh dedi. Doğruya yakın bir cevap. Tam değilse de. Bak öyleyse. İlay'dan bahsedeyim sana. O kadar çok dövmüşler. Pek çok kişi. O kadar çok ırzına geçmiş ki aklını kaçırmış. Ah, bunu beklemiyordum. Fakat yüzümden hiçbir şey anlamayacaktı bu herif. Kadehimi başıma dikmek için sonsuz bir arzu duydum. Fakat kımıldamadım. Kendi sesimi işittim. Yabancı geldi bana. Hem de alaylı. Yoldaş Karanfilov, bu işi ben yapmadım. Başkaları yapmış. Sen yapmak isterdin. Kızın oyuncak evini yaktığın için ağlayan sen. Çocuktum o zaman. Midem bulanıyordu. Akçiçeğim. Ben seni öldü bellemiştim. Keşke ölseydin. Buruk, acı, küçük bir hatıraydın. Ya şimdi? Küçüktün, çocuktun. Evet, ne kadar büyüdüğünü göreceğiz Mehmet Ali. Dikkat ettin mi? Sana daha çok Mehmet Ali diyorum. Çünkü o kadar kolay değil Peter Jivkov olmak. Jivkov. Ne kadar da hırslısın Jivkov. Neyse, aldırmam. Bana iş gerek. Bakalım. Göreceğiz Mehmet Ali. Benim pek çok gözüm vardır. Aklının alamayacağı kadar çok. Yalnız iş yapanlara dokunmam. Fakat beceremezlerse, ben de severim ızdırap çekenleri seyretmeyi. Anladın mı şimdi benimle? Artık Türkçe konuş Mehmet Ali. Ama yeni moda Türkçe değil. Köylülerin konuştuğu gibi. Ben onu anlarım. Ve iç bakalım, iç. Konyak ılık ve yumuşak indi boğazımdan. Sırası mıydı şimdi şu kaliteli içkinin? En berbatı olsun, boğazımı dağlasın, mideme ateş gibi düşsün isterdim. Saf alkol, yok ispirto içmeliydim. Pek çok kişi o kadar çok ırzına geçmiş ki. Tüh, kahrol, onca istediğim halde ben dokunmamıştım ona. Şimdi benden ne istiyorsunuz yoldaş Karanfilov dedim. İlayı buraya getireyim, metresim olsun ve öbürlerine yaptığım gibi öyle mi? Hayır, İlay karın olacak. Devam et içmeye. Ha, sarhoş etmek istiyor beni. Şaşırtıp sarhoş edecek. Bunu anladıktan sonra şişeler devirir, yine bir şey olmam. Seni Karanfilov, terazinin bir kefesinde sen, bir kefesinde ben. Haydi bakalım içelim, kim ağır basacak? Şu adam şeytan mı? Dur dedi, dur. Maksadım seni sarhoş etmek, denemek değil. İçki konusunda çok sınavdan geçtin, iyisin. Öyleyse İlay karım olacak. Peki efendim, delirdiğini söylememiş miydiniz? Hem de pek çirkin bir şey. Gördüm onu bir sorgu sırasında. Vaktiyle güzelmiş ama o zaman felaketti. Bunu söylüyorum. Karşılaşınca şaşırıp kendisine bir şey belli etme. De deliliğine gelince muntazam rapor alıyorum hakkında. Öyle zararlı bir hali yok. Kendi kendine konuşuyormuş, şarkı söylüyormuş, şiir mi ne okuyormuş. O zaman İlay hayır sen delirmedin diye düşündüm. Bu yeni bir numaradır. Çok da iyi çalışıyormuş. Verilen emirleri hemen yerine getiriyormuş. Para bile kazanmış. Mançeva'dan para. Neyse siz, sen evlendikten sonra biraz çeki düzen verirsin ona. Evlendikten sonra başka neler yapmam emredilecek efendim? Ha, neden evlendirilmek istendiğini merak ediyorsun. Söyledim ya be, senin programının bir parçası o. Köylerde müfettişlik ederken onu yanına takarsan etkili olur diye düşünmüşlermiş. Derken senin program değişmiş, eğitim merkezine göndermişler. Bıraksalar ya kızı, yok efendim. Onunla evlenip de görev bölgene gidersen, o çevreyi uyutmak bakımından sana yardımcı olur diye düşünmüşler. Kızı döndürmenin mümkünü yok çünkü. Onu sana perde yapmayı tasarlamışlar. Eh, karşı taraf aptal değil. Belki izleniyorsun, belki malumsun onlarca. Ama gözden düşmüş biri gibi, idamdan yakasını zor kurtarmış yarı deli, faşist bir kızla evlenip kaçarsan, belki olur ha, inandırabilirsin karşı tarafı. Ne de olsa kız sana her zaman perdelik eder. Aslında ben karşı tarafı budala kabul etmeyi budalalık addederim. Bak evlat, başarılı olmak için karşı tarafı asla küçümsemeyeceksin. Değerinden daha fazla değer de vermeyeceksin. Her bir şey kararlı olmalı. Gazelov ne diyorsun? Çok haklısınız yoldaş. Beynim dönüp duruyordu. Adam bana bir sürü nasihat daha çekti. Aslında ne bana ne deli karıma güveni varmış. Yeterli değilmişiz. Üzerimizde uygulanan plan saçmaymış. Ama bir kere başlamış madem yürüsün diyormuş. Bakıp izleyecekmiş. En küçük bir sapmada artık çekeceğim varmış. İlay'ın benden kuşkulanacağını sanmıyormuş. Gerçi bu büyük çapta benim elimdeymiş. Ama baktım ki kuşkulanıyor. Derhal beynine bir kurşun sıkacakmışım. Sonra konuyu değiştirdi ve şu andaki Türkiye'deki durum için ne düşündüğümü sordu. Eylem en azından 10 yıl ertelendi diyorum. Yok, o kadar mühimseme bu askerleri. Zaten suları çıktı, beceremediler sivil idareyi. 10 sene, katiyen değil. Hele bir sivil idare geçsin başa. Bazı elemanlarımız öldürüldü, pek çok adamımız üniversiteden atıldı, birçok kişi de hapiste. Af çıkar, af. Sağ kazanırsa seçimleri, af çıkmaz. Sağ kazanmayacak evlat. Buna müsaade etmeyeceğiz. Serbest seçimlerin nasıl kullanılabileceğini bilmez misin? Ne öğrettiler size mektepte?